ettiğimiz adamın koltuğunun altında putu çıkmıştı. Artık başka bir şey aramak ama vakitsiz kimseyi de ürketmemek lazımdı. Mustafa Kemal'in yeniden 7. Yıldırım Ordusu kumandanlığı ile Suriye cephesine tayini o günlerde yapılır. Bu sefer bu tayini yapan ve tebliğ eden bizzat padişahtır. Son padişahların cuma namazına çıkışları törenle geçerdi. Buna cuma selamlığı derlerdi. Abdülhamit bu selamlık için kendi sarayının bahçesinde özel bir cami yaptırmıştı. Saraydan ayrılmasın ve halkla karşılaşmasın diye selamlığa askeri birlikler katılır, saflar bağlarlar. Büyük rütbeli askerler, şahsiyetler selamlıkta padişahın geçiş yolunda yer alırlar. Bir kısmı da camide ve padişahın hususi mahfilinde huzura kabul olunurlar. Mustafa Kemal da bir ordu kumandanı olarak padişahın fahri büyük yaverleri arasındadır. Selamlık töreninde bulunur. Orada namazdan sonra padişahın kendisini hususi kabul etmek istediğini bildirirler. Mustafa Kemal bu kabulün yalnız olarak yapılmasının teminini Naci Paşa'dan rica eder. Naci Paşa çok çalışır. Hatta padişahın kulağına onun bir ricasını bildirir. Ama padişah onu yanında Alman generalleri bulunduğu halde kabul eder. Tebliğ ettiği de kısaca şudur. Sizi Suriye kumandanı tayin ettim. O tarafları düşman eline geçirtmeyeceksiniz. Mustafa Kemal tertibi derhal anlar. Bu Enver Paşa'nın işidir. Ve Enver Paşa zaten padişahın kabul odasının dışındaki salondadır. Ama ne diyebilir? Alman generalleri yanında bir Türk kumandanı başkumandan durumunda da olan padişahın bir emrini nasıl reddedebilir? Bu mümkün ve doğru mudur? Fazla olarak padişah Alman generallerine dönmüş yeni bir vazife verdiği kumandanını tanıtmakta övmektedir. Bu kumandan dediklerimi yapabilir. Bir aralık Mustafa Kemal düşünebilir. Düşündüm. Diyeyim ki padişah hazretleri bana öyle bir vazife veriyorsunuz ki o vazifeyi yapmakla görevlendiren kumandanların hepsi işlerinin başındadırlar. Beni onların üstünde bir başkumandandan memur ediyorsunuz. Eğer böyleyse çok iftiharla iradenizi kabul ederim. Fakat şüphe ediyorum ki bunun farkında bile değilsiniz. Vaktiyle istifa ederek halklı sebeplerle ayrıldığım bir orduya ki o ordu bugün mağlup olmuştur. Bütün ordular gibi. O halde bütün bu irade buyrulan vazifeleri yapmaya nasıl muktedir olabilirim? İstemeyerek teşekkür eder, huzurdan çıkar. Dışarıdaki salonda Enver Paşa yanında Vehip Paşa ile gülümseyen bir yüzde karşısındadır. Mustafa Kemal sözlerini esirgemez. Bravo, tebrik ederim. Muvaffak oldunuz. Azizim bari biraz esaslı tedbirler üstünde konuşsak. Benim bildiğime ve anladığıma göre artık Suriye'de ordu, kuvvet, vaziyet sözden ibarettir. Beni oraya göndermekle güzel intikam alıyorsunuz. Sonra usul dışı bir şey yaptınız. Padişah bana emir verdirdiniz. Enver Paşa gülümsemesine devam eder ve Mustafa Kemal'e göre anlamsız ve duygusuz hallerini muhafaza eder. Tarih 7 Ağustos 1918'dir. O sırada salonun başka bir köşesinde eski Balkan Muharebesi'nin bazı emekli kumandanları toplanmış sohbet halindedirler. Ama sözleri Mustafa Kemal'in kulağına kadar gelir. Efendim, bu Türk yerlerinde hayır yoktur. Bunlar hayvan sürüsüdür. Yalnız kaçmayabilirler. Allah insanı böyle hissiz bir sürüye kumandan etmesin. Mustafa Kemal hıncını onların ağzının payını vermekle çıkarır. O zaman onlardan biri yakınındakine fısıldar. Kimdir bu? Mustafa Kemal. Ordular çöküyor. Suriye'ye yolculuk hazindir. Anadolu artık tükenmiştir. Adını sanını bilikleyemediği cephelere son evlatlarını da göndermiştir. Gidenlerden hemen hiç haber alınmaz. Yollarda derme çatma, yıkık dökük istasyonlarda kimseler görünmez. Yahut da pırtılar, paçavralar içinde aç perişan birkaç kadın veya ihtiyar artığı, insan döküntüleri, cansızlık, ümitsizlik içinde kımıldarlar. Lokomotifler durmakla yürümek arasında can çekişerek hırıltılı seslerle güya işlerler. Kazanlar ne bulunursa onunla ateşlenir. Çalı, çırpı, söğüt, kavak kalıntıları, dalları, hatta yıkılan, kazmaya verilen, boşanmış köylerin enkaziyle güya yürürler. Trenlerde saat, dakika, hareket programı kalmamıştır. Yokuşlarda yolcular vagonlardan inerler ve bazen de yaya olarak lokomotiflerden daha hızlı giderler. Her yerde çöküntü, ümitsizlik, gayesizlik, tükeniş ve yenilgi havası hakimdir. Koca bir Anadolu Türklüğü böylesine nasıl harcanabilmişti? Torosların ortasındaki Pozantı'dan o süründürücü kara yolculuğu başlar. Nihayet Çukurova, daha sonra Ceyhan, Amikovaları, bataklıklar ve sivrisinek ordular arasından maceralı bir yolculuk başlar. Nihayet Halep. Halk ve devlet zaten birbirinden ayrılmıştır. Çarşılar ve sokaklar, açlar, hastalar, yaralılar, kaçaklarla doludur ve Suriye cephesi bozgun içindedir. Arada şu olmuştur ki Irak'ta, Hicaz'da, Süveyş'te akımlar, fetihler, hayal eden garip Alman Mareşali Falkenhayn cepheden alınmıştır. Yerine Mustafa Kemal'in Çanakkale harplerinden tanıdığı, emrinde çalıştığı Mareşal Liman von Sanders geçmişti. Ama ne fayda? Mustafa Kemal Suriye'yi terk eden Sina çölü kapısında olan ordu şimdi gerilemiştir. Kudüs kaybedilmiştir. Cephe Yafa Eriha hattının kuzeyindedir. Orada da 3 ordu kalıntısı vardır. 4. 7. ve 8. ordular. Şam ordu merkezidir. Mustafa Kemal'in yeniden tayin edildiği 7. ordu cephenin doğu kanadındadır. İsmet Bey, Ali Fuat Paşa bu orduda kol ordu kumandanlarıdır. Onlar ve diğerleri tecrübeli, cesur, vazifesel insanlardır. Ama ne var ki karşılıklı kuvvetler dengesi artık bozulmuştur. Düşman hakimdir. Çöl bölgesinde ise Asi Arap aşiretleri İngilizlerin ve Hicaz emirlerinin emrinde İngiliz silahlarıyla orduyu yandan vurmaktadırlar. Mustafa Kemal ordusuna katıldığı zaman 7. ordu Nablus şosesinin batısından doğuya Şeria Vadisi'ne kadar 40 kilometrelik bir cepheyi savunmak zorundadır. Merkezde 8. ordu batıda kanadında 4. ordu yer almıştır. 18 Ağustos 1918'de düşmanın büyük taarruza başlar. 8. ordu tam bir yeniliş içindedir. Tutulması kabul olmaz, dağılır ve hemen hemen tükenir. Mustafa Kemal'in ordusu Nablus'un doğu kuzeyinde Ferha Vadisi'nde tutunmak ister. Ama düşman süvarileri daha evvel onun gerisinde ve çekilme hattındaki Bisan mevkiine varmış ve yolu kesmiştir. Mustafa Kemal ne pahasına olursa olsun asker kaptırmamak, esir olmamak ve ordusunu kurtarmak gayretindedir. Şeria doğusuna geçmek ister fakat köprü yoktur. 22-23 Eylül'de binbir zorlukla Şeria'yı geçer. Ordusunu Acun dağlarına vurur ve Dera demiryolu kavşağına ulaşmak ister. Ulaşır da düşman hava kuvvetleri daima peşindedir. 24-29 Eylül günlerinde Şam'ın güneyinde Kisve hattında toplanmaya çalışır. Grup kumandanı olarak dağınık birlikleri hareketinde askerleri düzenlemeye uğraşır. Ali Fuat Paşa'ya yeni vazifeler verir. İngiliz süvarisi ve Asi Araplarla şiddetli muharebelere girişir. Liman von Sanders'e gene karşılaşır. Mareşal'in kaygısı Şam'ın muhafazasıdır. Mustafa Kemal elindeki kuvvetleri veya bir kısmını Şam'ın muhafazası için Şam'daki ordu kumandanı Mersinli Cemal Paşa'ya vermesini söyler. Mustafa Kemal'den Riyak cephesi kumandanlığını almasını ister. Riyak, Beyrut'la Şam ve Halep arasında demiryolu kavşak noktasıdır. Mustafa Kemal ile Mersin'in Cemal Paşa Mareşal'a Asi Emir Hüseyin ile anlaşma tavsiyesinde bulunurlar. Bunun içinde ancak birkaç günlük fırsat vardır. Fakat bu anlaşmaya yanaşılmaz. Mustafa Kemal ile Ali Fuat Cebesoy'un Riyak cephesindeki çarpışmaları kanlı çaresizlik savaşlarıdır. 30 Eylül'de Riyak'a varır. Burası bir mahşerdir ve ordular Şam ve Riyak cephesi olarak ikiye ayrılmıştır. Şam'da Mersin'de Cemal Paşa Riyak cephesinde Mustafa Kemal kumanda başındadırlar. Ama şehir tamamen sarılmıştır. Hele Şam Kazans kanadında durum bir faciadır. Birlikler dağılmış, çekilme intisamsız bir ricat yahut tam bir bozgun halini almıştır. Riyak cephesinde Mustafa Kemal, Ali Fuat ve Albay İsmet insanüstü bir gayretle tam bir dağılışı önlemeye çalışırlar. Baalbek hattına çekilirler. Şam zaten düşmüş ve Beyrut'tan ümit kalmamıştır. Nihayet 4. ordunun Humus'a ve 7. ordunun Halep'e çekilmesi emrolunur. Fakat düşman kuzeye doğru ve gittikçe güçleşen kuvvetlerle ilerlemektedir. Düşmanın donanmasının da İskenderun'da asker çıkarması ihtimali kuvvetlenmektedir. Nihayet 4. orduda esir düşer ve lağv fethedilir. Böylelikle yırtılım orduları Mustafa Kemal'in Halep'teki 7. ordusundan ve bir de bu hareketlere katılmayan ve Adana'da bulunan 2. ordudan ibaret kalır. Yıldırım Ordular Grubu kumandanı Mareşal Liman von Sanders ve karargahı Adana'ya varmıştır. Suriye cephesi artık 7. ordunun emrindedir. Grup kumandanlarının emri özetle şudur. Halep savunulacak, gerekirse kuzeydeki dağlık bölgeye çekilinecek. Maraş yolu elde bulundurulacak. 2. ve Musul cephesindeki 7. ordu ile irtibat sağlanacak. Mustafa Kemal 20. kol ordusu ile Halep civarında, 3. kol ordusu ile diğer gerekli yerlerde ve 24. tümeni ile Halep kuzeyinde Katma'da, 43. tümeni ile gene Halep kuzeyinde Müslümiye'de vaziyet alır. Ama görüyoruz ki Halep'ten çıkmak ve kuzeydeki dağlık bölgede Anadolu'nun yolunu kapamak lazımdır. 25 Ekim'de Halep güneyinde savaşlar başlar. Fakat Asiye Arap aşiretleri doğudan Halep'e girerler. Halep'in içi karmaşıktır. Sokak muharebeleri başlar. Bu muharebelere Mustafa Kemal kendisi de katılmıştır. Ama işte bu buhranlar içinde çok tehlikeli anlar geçirir. Hatta bir defasında kendisini etrafını saran asilerin ortasında bulur. Bunları kırbaçla kovmak gibi tehlikeli bir vaziyet içinde kalır. Fakat Osmanlı otoritesinden ve bir Osmanlı paşasının hala yaşayan tesirinden büsbütün kendini kurtarmayan asileri yatıştırmak ve çıkmazdan kurtulmak yolunu bulur. Gece asilerin liderleriyle onların anlayacağı dilde konuşur. İstedikleri altın ve silahtır. Bir taraftan da Halep'in güneyindeki birlikleri Halep kuzeyine çeker. 25-26 Ekim'de Halep'in 5 km kuzeyinde İngiliz ve Arapları fena bir yenilgiye uğratır. Birinci Dünya Harbi'nin bizim için son muharebesi ve zaferi de budur. Çünkü 31 Ekim 1918'de Mondros'un tarihnamesi imzalanmış, harp sona ermişti. Suriye cephesinde bütün ordular dağılmıştır. Mütareke bu cephede yalnız Mustafa Kemal'in ordusundan elde kalabilen kuvvetleri az çok toplu fakat bitkin bir halde bulmuştur. O sırada İskenderun ve Antakya henüz bizde ve ordu sahası içinde bulunuyordu. Mütareke zorunluluğu belli olunca İstanbul'da kabine değişmiştir. İttihat ve Terakki iktidarı düşmüştü. Padişahın baş yaveri Müşir Ahmet İzzet Paşa Sadrazam ve Harbiye Nazırı olmuştu. Yıldırım ordusundan Albay İsmet Bey de Harbiye Nazareti Müsteşarı olarak İstanbul'a çağrılmış, Halep'ten ayrılmıştı. Mütareke ile beraber Yıldırım Ordular Grubu Kumandanı Mareşal Limon Van Sanders'in de Türkiye'de hizmeti bitmişti. Mustafa Kemal Adana'ya çağrıldı ve Yıldırım Ordular Grubu Kumandanlığını Liman Paşa'dan devraldı. Şimdi onun emrinde 7. ve 2. ordular olmak üzere iki fakat yıpranmış ordu vardı. İki harp kalıntısı ordu. Bu vesileyle Mareşal Limon Van Sanders'in Yıldırım Ordular Grubu birliklerine gönderildiği son bildiri şudur. Yıldırım Ordular Grubu'nun emir ve kumandasını bugünden itibaren mefair ile mali birçok muharebelerde temayüz etmiş bulunan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine bırakıyorum. Bu tebliğin sonu Türk askerinin harp boyunca gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıkları öven sözlerle biter. Liman Paşa Adana'dan memleketine dönmek üzere İstanbul'a hareket eder. Mustafa Kemal Paşa'nın ise asıl mücadelesi ondan sonra başlayacaktır. Bu mücadele ise öyle bir mücadele olacaktır ki biz onu yalnız Mustafa Kemal'in hayatında bir gelişme değil, Türk milletinin kaderinde de hem bir çile hem bir yenilikten doğuş olarak bu kitabın ikinci cildinde ve bütün safhalarıyla işleyeceğiz. İkinci kısım, gizli anlaşmalar. Enver Paşa 1. Dünya Harbi'nin genel yenilgiden bir hafta önce bile kazanılacağından ümitlidir. Mustafa Kemal ise daha bu harbin başında onun kaybedileceğini sezebilmişti. Sadrazam Talat Paşa'ya gelince o hazin bir şaşkınlık içindeydi. Son Berlin seyahati dönüşü ve Makedonya'da Bulgar cephesinin fiilen çöktüğü gündü. Ama Talat Paşa Bulgaristan'ın düşmanlarımızla mütareke imzalamasından bir gün önce bile İstanbul gazetecilerine Türkistan'a subaylar gönderip orada tümenler kolordular teşkil ederek Avrupa cephesinde Alman müttefiklerimizin imdadına koşmaktan, müttefiklerimizi kurtarmaktan bahsediyordu. Yani maskelenen veya bir takım zeka oyunları ve ünvanlar, rütbelerle arka plana itilen cehalet ve kofluk artık kendi dilini konuşuyordu. Halbuki Talat Paşa bunları söylerken, örneğin Suriye'de eriyen birliklerden 3. kolordu anavatan sınırlarına ancak birkaç yüz kişiyle gelebilmişti. 4. ordu fiilen erimişti. Adına Yıldırım Ordular Grubu denilen ve vaktiyle 3 ordudan kurulan kuvvetlerin bütün mevcudu birkaç bin silahtan ibaret kalmıştı. Ama Türk kuvvetlerini güya Mısır Fatih olacağım diye Süveyş'te Sina çölünde eriten, Hicaz'da, Yemen'de, Asya'da israf eden Cemal Paşa, kabinede mütareke konuşulurken bile hala sonuna kadar harpten bahsediyordu. Halbuki işin sonu çoktan görülmüştü ve perde kapanıyordu. Mustafa Kemal daha 1916'da Hicaz, Asir, Yemen'deki bütün dağınık kuvvetlerin geriye ve vatan cephelerine çekilmesini istediği zaman onlar Mustafa Kemal'in teklif ve raporlarını reddetmişlerdi. Onu biraz da yadırgayarak Suriye'den tekrar eski vazifesine iade etmişlerdi. Bu süreçte Mustafa Kemal Ekim 1918 başında Toros geçitlerini yani Anadolu'nun kapılarını nasıl koruyabilirim diye dinlenirken bizim Hicaz'da, Asir'de, Yemen'de hatta Hint Okyanusu kıyısındaki Aden sınırlarında ve Trablus, Bingazi ile Avrupa cephelerinde Kuzey Kafkasya'da ve Doğu İran'da hala askerlerimiz vardı. Hatta bir Hindistan seferi bile düşünülebiliyordu. Enver Paşa'nın amcası ve Doğu cephesindeki Ordular Grubu kumandanı Halil Paşa, Kazım Karabekir'e İran topraklarında Tebriz'den sonra Reşit'i Tahran'ı işgal edip Hindistan istikametinde yürümek için Enver Paşa'nın talimatını bildiriyordu. Bu değersiz talimat verilirken Doğu'daki askerlerin ayaklarında çarık, yaralarına sürecek ilaç, ağırlıklarını taşıyacak tek kamyon yoktu. İstanbul'dan İran cephesine bir cephane sandığı uyuz eşekler sırtında ancak 2 ayda gelirdi. O da çok defa içi yollarda boşaltılmış olarak. Kaldı ki bu dağıldığımız Asya ülkelerinin hemen hepsinde yerli halk bize karşı düşmanlarımızla birlik olarak savaşıyorlardı. Hulasa Türkiye'yi idare edenler bir takım hayaller, şaşkınlıklar içinde bocalarken 1. Dünya Harbi'nin sonu hele 1918 yılı başında artık belli olmuştu. 1918 yılı başında karşı devletler müşterek harp gayelerini bile açıkladılar. 5 Ocak 1918'de İngiltere Başkanı Lloyd George, İşçi Kongresi'nde Birleşik Amerika Cumhurbaşkanı Wilson, Amerika Senatosu'nda hedeflerini bildirdiler. Zaten Alman Başvekili Holweg, 24 Ocak 1918'de Türk Haciri Cenazırı Halil Bey'e Amerika Cumhuriyeti Reisi Wilson'un 7 Şubat 1918'deki beyanatını prensip itibariyle tasvip ettiğini söylemekten çekinmiyordu. Ama bu tasvip son Türk kuvvetlerinin çöllerde, bozkırlarda ve bize yabancı cephelerde eritilmesine engel olmadı. Aslına bakılırsa 1. Dünya Harbi'nde Almanlar da çağdaş Almanya'nın stratejik temelinde bir dev prensibi ihmal ederek kendi topyekün yenilgilerini kendileri hazırladılar. Bu askeri ve stratejik prensip Alman ordusunun en büyük strateji ve harp stratejisinde prensip koruyucusu olan Mareşal von Schlieffen'in planıdır. Mareşal bu planı 15 senede hazırlamış ve 1905'te tamamlamıştı. Ama prensip sadece kısaca şöyleydi. Almanya iki cephede aynı zamanda harbe girmemelidir. Eğer iki cephede harbe mecbur olursa evvela Belçika üzerinden bütün gücüyle Fransa'ya dalmalı. Ama orada kesin bir direniş ve başarısızlıkla karşılaşırsa her zararı göze alarak derhal sulha yanaşmalıdırlar. Gerçi Almanya bu alanın ikilik kısmını derhal uyguladı. Belçika'ya saldırdılar. Almanlar 4 Ağustos'ta Belçika'ya girdi. Bazı direnişler oldu. Fransa'ya da girildi. Fransızlar çarpışarak geri çekildiler. Paris'in kuzeyinde Marne Nehri üzerinde kuvvetli bir cephe tuttular. Almanlar 6-9 Eylül arasında işte bu Marne hattına saldırdılar. Ama hattı yaramadılar. Ve muharebe sonu gelmez süper muharebeler şekline döndü. Ve Almanlar harbi işte bu Marne muharebelerinde fiilen kaybettiler. Ama Schlieffen'in planına gene de uymadılar. Sulh'a yanaşmadılar. Oysa harbin akıbeti harbin ilanından daha bir ay sonra belli olmuştu. Kaldı ki Ruslar da Avusturya'da Galicia'ya kadar girdiler. Ama kesin sonuç batılanacaktı. Nihayet Birleşik Amerikalılar Almanlara karşı harbi katılınca Almanların şansı büsbütün karardı. Harbin başında Sofya'da ateş militer olan Mustafa Kemal'in harbin başında ve 4 Eylül tarihiyle İstanbul'da arkadaşı Doktor Tevfik Rüştü Aras'a yazdığı mektupta Almanların durumunu kötümser gösteren mektup işte bu ilk duraklama üzerine yazılmıştır. 6-9 Eylül'de de Marne Muharebesi'yle ise Almanya Fransız cephesinde zaten saplanmış kalmıştır. Ama biz şimdi gene bıraktığımız yere şu Wilson prensiplerine dönelim. Birleşik Amerika Cumhurbaşkanı Wilson'un daha sonra Osmanlı Barış Teklifleri'ne de esas olan meşhur prensiplerinin 12. maddesi Türkiye ile ilgilidir. Bu prensipler genel olarak şu şekilde özetlenebilir. A. Şahsi hakimiyete dayanan idarenin kaldırılması. B. Her yerde demokratik anayasaların kabul edilmesi. C. Milletlerin serbestçe kendi mukadderatlarına hakim olabilmeleri. D. Milletler arasındaki anlaşılmazlıkları barış yoluyla çözebilecek bir milletler cemiyetinin kurulması. E. Silahların azaltılması. Wilson'un barış prensiplerinde bizimle ilgili 12. madde ise şöyledir. Bugünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk olan kısımlarına itirazsız bir hakimiyet sağlanmalıdır. Fakat bugün Türk boyunduruğu altında bulunan diğer milletlerin de mutlak güvenlik içinde varlıklarının ve zahmetsizce gelişmelerinin kefalet altına alınması lazımdır. Çanakkale Boğazı milletler arası garanti altında bütün milletlerin ticari gemilerinin serbestçe geçmelerine açık olmalıdır. İngiltere Başbakanı George Wilson'un milletlerin istikbalini ait kısımları kendi beyanlarında mezkut geçerek yalnız Türkiye ile ilgili olarak olmak üzere görüşünü tutnutkunda şöyle açıklamıştır. Biz Türkiye'yi ne başkentinden ne de ırkan Türk olan Anadolu'nun ve Trakya'nın zengin ve önemli topraklarından mahrum etmek için dövüşüyoruz. Biz Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul ile birlikte Türk ırkının ana yolundan kalmasına muhalif değiliz. Fakat Karadeniz ile Akdeniz arasındaki geçit milletler arası bir idare altında ve tarafsız olmalıdır. Arabistan, Ermenistan, Suriye ve Filistin ise bizce kendi milli iradelerinin tanınmasına hak kazanmışlardır. Ama bu beyanet daha sonra George'un Yunanlıları İzmir'e, Batı Anadolu'ya hatta Orta Anadolu'ya sevk etmesine mani olmamıştır. Çünkü Türkiye'nin taksimi zaten daha önce kararlaştırılmıştı, anlaşmalara bağlanmıştı. Bu anlaşmalar üzerinde bazı belgeler Rusya'da Sovyetler İdaresi'nin kuruluşundan sonra Türkiye'nin taksimi ismini taşıyan bir kitapta açıklanmıştır. Kaldı ki Türkiye'nin taksimi ile ilgili çeşitli konuşmalar harp içinde de devam etmiştir. Çarlık Rusya'sı daha 1914'te İngiltere'ye başvurarak Boğazların tarafsız olmasını ve Anadolu'nun Karadeniz sahillerinin kendisine bırakılmasını istemiştir. 1915'te Yunan Başvekili Çanakkale Harbi devam ederken İngiltere'den İzmir'in kendilerine verilmesi şartıyla onların safhalarında harbe gireceğini bildirir. İngiltere Venizelos'un teklifini daha o vakit kabul etmişti. 1915'te Rus Hariciye Nazırı Sezanov tekrar İngiltere'ye müracaat ederek Yunanistan'ın talebinin reddedilmesini ister. Karadeniz ve Çanakkale Boğazı'nın kendilerine verilmesini savunur. Bunların emniyeti içinde Midye Enes hattının güneyinde kalan Rumeli kısmıyla Sakarya Nehri'nin batısında Bursa ve Bika'nın kuzeyinden geçen mevhum hattın gene kuzeyinde kalan Anadolu'nun Boğazlar mıntıkası kabul edilerek keza Rusya'ya terk edilmesi isteğinde bulunur. Buralarda İngiltere ve Rusya, Fransa'nın müktesat hakları varsa saygı gösterileceği bildirilir. 1916'da İtilaf Devletleri safında harbe giren İtalya aynı sene müttefiklerinden Antalya ve mülahatının kendisine verilmesini istedi. İtalya'nın bu isteğini kabul eden İngiltere ve Fransa geri kalan Anadolu'yu da kendi aralarında gizlice taksim ettiler. Tarihte 1916 Taksim Projesi ismiyle anılan bu projeye Sykes-Picot Projesi ismi de verilir. Bu gizli taksim projenin esasları şöyleydi. Kafkasya'dan Kilikya'ya kadar uzanan yerlerde bir Ermenistan kuruluyordu. Arabistan Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılarak bir Arap devleti veya devletleri kurulacaktı. Krallığına Şerif Hüseyin ailesi getirilecekti. Bu Arap devletlerinden Irak ve Filistin, İngiltere'nin Suriye ile Lübnan, Fransa'nın himayesinde olacaktı. Daha ileride tertiplenecek Sevr Anlaşma Tasarısı'nın bir nevi ön projesini yansıtan bu anlaşma Rusya'ya bildirilir. Rusya bu tertibe esas itibariyle razı olmakla beraber Boğazlar üzerinde ve daha yukarıda kaydedilen isteklerine ek olarak Trabzon'dan itibaren Erzurum ve Van ile mülakatının Ermenilere verilmesine razı olmadığını, buralarda kendisinin almak istediğini bildirir. Onun üzerine İngiltere bir müddet Ermeni meselesini ağzına almaz. Ermenileri oyalar. İşi olayların akışına bırakır. Ama Rusya ile sınır komşusu olmamak için de bir Ermeni ve bir Kürt devleti teşkil için münasip alanlar aramaya başlar. Diyarbakır ile Musul, Urfa ve mülakatının bir Kürt devleti projesi işlenmeye başlanır. Bunun üzerine Fransa isteklerini genişleterek ta İran sınırına kadar isteklerde bulunur. Hulasa Rusya Boğazlar ile Kuzey ve Doğu Anadolu'ya, Yunanistan İzmir ve havalesine, İtalyan Antalya ve mülakatına, Fransa Kilikya, Suriye, Lübnan ile Güneydoğu Anadolu'ya, İngiltere, Irak ve Filistin'e göz dikerler. Arabistan'da ayrı devlet oluyordu. İngiltere 7 Kasım 1917 Bolşevik ihtilalinden sonra ordudan çekilen Rusya'nın yerine iyi komşular aramaya başlar ve Güneybatı Anadolu'yu İtalya'ya peşkeş çekmek ister. Ermeni devleti projesinden de pek hayır çıkmayacağını anlayınca Kilikya ve doğusuna artık Fransa'nın nüfus sahası olarak bakmaya başlar ve Kürt devleti projesini yeniden ele alır. 10 Ağustos 1920'de Sevr müdahalesinde uygulanan taksim şekli aşağı yukarı yukarıdaki anlaşmaların ana hatlarına uyar. Zaten daha önce 24 Nisan 1920'de İngiltere ve Fransa Akdeniz kıyısında San Romeo'da kendi temsilcileriyle bir araya gelerek Türkiye'ye dikte edilecek şartlar üzerinde mütabakata varırlar. Nitekim 11 Mayıs 1920'de Paris civarında Versay'da Osmanlı muhasarına verilen barış şartlarına göre Venizelos Yunan Meclisi'nde İzmir'in Yunanistan'a bırakıldığını ve Trakya'da Yunanistan'ın Karadeniz'e çıkmakta olduğunu açıklamıştır. Türkiye müttefiklerinin de yenilmesi üzerine mütareke isteyip kaderini düşmanlarının elinde bırakırken önceden hazırlanmış bu ölüm fermanıyla karşı karşıyaydı. Harbe girerken mevcut olan duruma göre değişiklik olmuştu ki Çarlık Rusyası yıkılmış ve onun yerine Sovyetler Birliği vücut almıştı. Ancak mütareke aylarında bu iktidar henüz yerleşmiş değildi. İç harpler devam ediyordu. Bu harplerin nasıl durdurulacağı belli değildi. Bir de şu vardı. Mütareke sıralarında Güney Kafkasya, Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan şeklinde 3 devlete ayrılmıştı. Bu devletlerle ise Ermenistan müstesna olmak üzere ihtilafımız yoktu. Ermenistan'a gelince mütareke şartları gereğince Kars, Ardahan ve Aras Vadisi de dahil olmak üzere harpte işgal ettiğimiz yerleri kendi rızamızla hatta karşımıza bizi buralardan çıkaracak bir kuvvet olmadığı halde Ermenilere terk etmeye mecbur tutuyorduk. Bu arada Azerbaycan ve Dağıstan'daki birliklerimizi de geri çekecektik. Zaten Bakü'yü mütarekeden ancak 45 gün kadar önce işgal etmiştik. Kısacası 1. Dünya Harbi'nde İttifak devletleri cephesinde yenilgiyi meydana gelince bu devletlerden Avusturya, Macaristan ile Osmanlı İmparatorlukları daha mütareke günlerinde fiilen parçalanmışlardı. Almanya sosyal karışıklıklar içine düşmüştü. İmparatorluk idaresi fiilen çökmüştü. Fakat Almanya'nın fazla parçalanması bahis konusu değildi. Çünkü Almanya nispeten pek ırk karışıklığı olmayan bir ülkeydi. O müstemlekelerini ve Alzaz-Lorraine'i kaybetmekle harpten çıkabilirdi. Bulgaristan'da ise siyasi karışıklıklar almış yürümüştü. Mütareke. Şimdi olayları ve bu olayların içinde Mustafa Kemal işleyelim. 11 Eylül 1918'de Bulgarların Mokadonya cephesi yıkıldı. 29 Eylül 1918'de Bulgaristan Selanik'te İtilaf Devletleri adına hareket eden İngiliz kumandanlığı ile ve müttefiklerine haber vermeden mütareke imzaladı. Böylece müttefikler cephesi çökmüş demekti. Türkiye'nin Avusturya, Macaristan ve Almanya ile bağlantısı artık kesiliyordu. Fakat İttihatçı kabine bu gerçeği görecek yerde görgüsüz bir saray mahluku olan Padişah Vahidettin 1 Ekim 1918 tarihinde ordu ve donanmaya bir hattı hümayun yayınlamaya zorladı. Bu bildirinin esası harbe devamdı. Şu cümlelerle bitiyordu. Ben her an sizi düşünmekte ve başarı kazanmanız için dua etmekteyim. Ölüm haktır. Korku ile köyünde 1000 defa ölmekten mertçe uğraşıp Allah'ın takdiri anında ölmek yeğdir. Bu imanla çalışınız ve benzeri. Fakat 13 Ekim 1918'de Başkumandanlık Genelkurmay Başkanlığı imzasıyla Enver Paşa, Osmanlı Devleti'nin müttefikleri Almanya ve Avusturya Macaristan'la anlaşarak Wilson Prensipleri Dairesi'nde hasımlarımıza mütareke teklif edildiğini bildirdi. Bu bildiri, mütareke oluncaya kadar düşmana vatanın bir karış toprağını bile bırakmamak için ordunun son derece fedakarlık göstermesinin şeref ve namus borcu olduğunu kaydetmekle bitiyordu. Eylül içinde Almanya, Batı cephesine büyük zayiat vermişti. Ekim başında bu cephede yenilmiş durumdaydı. Nitekim Alman Genelkurmay Başkanı Ludendorff 28 Eylül'de Alman İmparatoruna ve hükümetine düşmandan mütareke istenmesini teklif etti. Bu mütareke 4 Ekim'de istenildi. Avusturya 5 Ekim'de aynı şeyi yaptı. Fakat Avusturya birçok yabancı milletlerden kurulu bir imparatorluktu. Bunun için bu mütareke ile imparatorluk zaten ve fiilen çözüldü. Çekoslovaklar, Macarlar, Polonyalılar istiklallerini ilan ettiler. 31 Ekim'de mütareke şartları Paris'te Versailles Sarayı'nda İtilaf Devletleri temsilcileri tarafından tespit edildi. Bu şartlar 8 Kasım'da Mareşal Foch tarafından Compiègne Ormanı'nda Almanlara takdir edici bir törenle tebliğ edildi. 9 Kasım'da Alman İmparatoru Wilhelm tahtından çekildi, yurt dışına çıktı. Hollanda'ya gitti. Almanya sosyal karışıklar içine gömüldü ve Almanya'nın başına sosyalist bir hükümet başkanı Karl Ebert geçmiştir. Bize gelince İttihat ve Terakki kabinesi 7 Ekim'de Mebusan Meclisi'nde güvensizlik oyu aldı. 8 Ekim'de Sadrazam Talat Paşa istifa etti. Kabine düştü. Bu istifa resmen 13 Ekim'de açıklandı. 14 Ekim'de Padişah'ın başyaveri Orgeneral Ahmet İzzet Paşa Sadrazam tayin edildi. Kabinesinde bazı iddiatçı şahsiyetler vardı. Bu arada Mustafa Kemal'in arkadaşı eski Sofya Sefiri Fethi Bey Dahiliye Nazırı olarak kabineye girdi. İzzet Paşa'nın başında bulunacağı, Fethi Bey ile diğer bazı yakın arkadaşlarının katılacağı böyle bir kabinede Mustafa Kemal Harbiye Nazırı olmak arzusundaydı. Bu arzusunu daha Talat Paşa istifa etmeden Padişah Vahidettin'e başyaveri Naci Paşa vasıtasıyla bildirdi. Padişah'tan değilse de diğerlerinden cevaplar aldı. Hulasa İstanbul'daki olaylara dikkatle ve günü gününe izler. 9 Ekim'de düşen Talat Paşa kabinesinin yerine 14 Ekim 1918'de Ahmet İzzet Paşa kabinesi kurulmuş olur. Mustafa Kemal'in tavsiye ettiklerinden Fethi Bey bu kabinete Dahiliye Nazırı olduğu gibi Bahriye Nazırlığı Mustafa Kemal'in dostlarından Rauf Bey'e verilmiştir. Harbiye Nazırlığı boştur ve bu nazırlığı İzzet Paşa kendi uhdesinden bulundurmaktadır. Mustafa Kemal'e bir telgrafında Allah'ın izniyle yakında yapılması ümit edilen işbirliğinden bahseder. Mustafa Kemal'in ordusundan 2. Kolordu Kumandanı Albay İsmet Bey'i de Harbiye Nezareti Müsteşarı olarak İstanbul'a davet eder. O sırada rahatsız bulunan İsmet Bey'in İstanbul hareketinden önce zaten kumandanın mevkiinde bulunan ve 20 Eylül 1917 raporlarını beraber hazırladıkları Mustafa Kemal ile bazı konuşmalar yaptıklarını kabul etmek lazımdır. Gerçi İzzet Paşa sadarette ancak bir ay kadar kalabildi. Fakat Mustafa Kemal'e yazdığı iltifat ve işbirliği ümidi telgrafında samimi olmadığı aşikardır. Çünkü Ahmet İzzet Paşa'nın gene o sıralarda Mersin'de Cemal Paşa'ya yazdığı ve çok sonraları yayınlanan bir telgrafta İzzet Paşa Mustafa Kemal'den iyi bir dille bahsetmemektedir. Onun sonu gelmez isteklerinden, ihtiraslarından ve diğer hallerinden yakınarak onu yermektedir. Kaldı ki böyle bir işbirliği olmaması ve Mustafa Kemal'in kabineye girmemesi onun geleceği için hayırlı olmuştur. Yıldırım Orduları Kumandanı Mustafa Kemal, harbin bittiğini ve düşman kuvvetleriyle mütareke imzalandığını, Sadrazam ve Başkumandanlık Genelkurmay Başkanı İzmet Paşa'nın 31 Ekim 1918 tarih saat 6 sonra telgrafı ile öğrendi. 3 Kasım 1918 tarihli kısa bir emirle de 30 Ekim 1918 akşamı Ege Adalarından Limni'nin Bonduros Limanı'nda imzalanan ve 25 maddeden ibaret olan mütarekenin bir suretini alır. Mütarekeyi Bahriye Nazırı Rauf Bey'in başkanlığında 3 kişilik bir teknik komite imzalamıştı. Bu sırada Padişah Vahdettin'in daha sonra da 1919-1922 sırasında 5 defa sadarete getireceği Damat Ferit Paşa'nın gülünç bir hikayesi de vardır. Padişah mütareke heyetinin başına Damat Ferit'in geçmesinde ısrar eder. Damat Ferit'i bu işi için Sadrazam İzzet Paşa'ya da gönderir. Damat Ferit dünyadan habersiz bir saray paşasıdır. İzzet Paşa'ya böbürlenir. Amiralı görür görmez devletin tamamiyeti mülkiyeti üzerine bir mütareke akdini teklif ederim. Amiral bunu kabul etmezse bir kuru vezir isteyip Londra'ya giderim. Krala babasının eski bir dostu geldiğinden kabul etmesini bir tezkereyle rica ederim. Osmanlı Devleti'nin ihtiyaççıların düşürdüğü felaketten kurtarırım. İşte bu zavallı cahil saray adamı kendisinden bir şey beklenerek ve Vahidettin tarafından mütareke devrinde tam 5 defa sadarete getirildi. Bu arada Ser Mühadesi gibi memleketin bir idam hükmünü dudaklarını bile kıpırdatmayarak kör bir emir kulu haliyle imzaladı. Rauf Bey ve arkadaşları Mondros'a padişahın bütün muhalefetlerine rağmen ve biraz da olup bittiye getirilerek gönderilirler. Mütareke metninin Adana'da Mustafa Kemal'in eline geçtiği gün Türkiye'nin başlıca harp mesulleri ve İttihat ve Terakki'nin mutlak hakimleri olan Talat Paşa, Enver Paşa, Cemal Paşa bir Alman ekibi tarafından idare edilen eski bir denizaltı ile İstanbul'dan ayrılıyorlardı. Bunların hepsi yurt dışında ve yabancı kurşunlarla can verdiler. Gene onlarla beraber kaçan ve komitacılık işlerini yürüten Doktor Bahattin Şakir, Doktor Nazım Beylerden birincisi gene yabancı bir kurşuna kurban gitti. Doktor Nazım yurda dönebilseydi de İzmir suikası ile ilgili görülerek asıldı. Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa eserimizde bu yurt dışı hayatı etrafıyla verildi. Aynı rejimin suistimallerle ilgili görülen Nevazım Reisi İsmail Hakkı Paşa ile polis şefleri Bedri ve Azmi Beyler yukarıdakilerden bir iki gün önce kaçmışlardı. Mustafa Kemal mütareke şartlarını öğrendiği günü takip eden günlerde bir taraftan işgal kuvvetlerini çıkardığı meselelerle uğraşırken diğer taraftan İzzet Paşa ile tartışmalı ve ilgi çekici muharebelerle meşguldü. Fakat ihtimal bu kesin ve kararlı muharebelerinde uyandırdığı endişeli iledir ki Mustafa Kemal'in Yırtılım Ordular Grubu kumandanlığı ve mütareke şartlarının uygulanması üstündeki mücadelesi ancak bir hafta sürebildi. 7 Kasım 1918'de hem 7. Ordu'nun hem Yıldırım Ordular Grubu kumandanlığının lağvedildiği bildirildi. Bu süreçte de Mustafa Kemal Harbiye Nezaret emrine alınmış olarak vazifesiz kaldı. Bu arada İzzet Paşa Mustafa Kemal'e o sırada İstanbul'da bulunmasının uygun olacağını da bildirmiş bulunuyordu ve Mustafa Kemal İstanbul'a hareket etti. İtaatçi olmayan ruh. Mustafa Kemal'de itaatçi ruh yoktur. Olaylara ve şartlara baş eğmek, onlar olduğu gibi kabul etmek yahut da olaylar ve şartlarla boğuşmak ve onları yeniden imal etmeye çalışmak. İşte bu iki karakter insanları iki kategoriye ayırır. Mustafa Kemal bu ikincilerdendir. Olayları ve şartları olduğu gibi kabul etmek, onlara baş eğmek onun yapamayacağı bir şeydir ve bunu hiçbir zaman yapmamıştır da. Şimdi kaderi onu gene şartlara karşı isyana sürükler. Osmanlı Devleti bir harbe katılmıştır. Bu harpte maddi manevi bütün dayanakları tüketilmiştir. Harbi kaybetmiştir. Ordular dağıtılmıştır. Kaleler, tersaneler düşman eline geçmektedir. Düşman orduları vatanın bağrına yayılmak üzeredir. İstanbul surlarına, padişahın sarayının önüne saf saf düşman zırhları dizilecektir. Her şey bitmiştir. Baş suçlular ise alıp başlarını kaçmışlardır. Şimdi bir taraftan düşman divanı harpleri, diğer taraftan kim bilir ne ruhta soyusuzlar ortaya atılacak, geriye kalanlardan sorumlular, suçlular arayacaklardır. Belki de hatta galiplere karşı harp ettiği, onlara yendiği, Çanakkale'den kaçırttığı için kendisi bile suçlu sayılacaktır. Ama o, madem ki şartlara baş eğen, kader olduğu gibi kabul eden adam değildir, o halde bu şartlarla çarpışacaktır. Olaylara ve şartlara karşı gelecektir. Bu şartları kabul etmeyecektir. Onlarla boğuşacak, onları yenerek yeniden şartlar arayacaktır. Hem yalnız şartlarla, olaylarla mı boğuşacak? Hayır. Ortada yoğrulan asıl kendisi kendi ham maddesidir. O bir gün bu ham maddeyi çöken o imparatorluğun kanıtlarına katacak ve bu kanıtlar üstünde yeni bir devlet inşa edecektir. Bizzat kendisinin öngöreni, öncüsü ve başı olacağı bir devlet. İşte bu yeni devlete çıkan yolun ilk ve dumanlı işaretleri sanıyorum ki Mustafa Kemal'in 1 Kasım 1918 ile 7 Kasım 1918 arasında Adana'da geçen 7 günlük Yıldırım Ordular Grubu kumandanlığı zamanındaki buhran günlerinden başlar. Ama bu Yıldırım Ordular Grubu kumandanı olarak da değil. Ortada bir ordular grubu yok ki. Her şey çökmüştür. Her şey enkaz halindedir. Ne asker, ne manevi kuvvet, ne gelecek ümidi vardır. Herkes kötümserdir. Herkes her şeyin bittiğine inanmaktadır. Ama biri var. Zat-ı Şahane kendi tahtını düşünecektir. Artık bundan sonra milletin kendi haklarını kendisinin araması ve müdafaa etmesi, bizlerin de ona bu yolu göstermemiz ve ordu ile yardım etmemiz lazımdır diyebilmişti. Bunu söyleyen Mustafa Kemal'dir. Bence bu sözler yeni bir yolculuktan haber verir. Halbuki mütarekenin henüz 5. günüdür. Mütareke metnini eline alalı henüz 2 gün olmuştur. O gün karargahına ilk İngiliz heyeti gelmiştir. Demek ki devlet artık yenilmiştir. Ama o gene de hem milletten hem ordudan bahseder. Fakat millet nerede, ordu nerede? Millet çökmüştür, açtır, perişandır. Yaralı da değil, ölüm halindedir. Hele harbin, savaşın artık sözünü bile işitmek istemez. Milleti teşkil eden şehirlerde, kasabalarda, köylerde yaşayan Türklerin adını sanını bile duymadıkları cephelerde yıllardan beri yolladıkları çocuklarından geriye zaten ne döndü ki? Geriye ne dönecek ki? Hiç. Hem ordu nerede? Ordu kaldı mı ki? Hani 7. ordu? Hani 4. ordu? Hani 8. ordu? Sonra hani bütün diğer ordular? Şu Yıldırım Ordular Grubu denilen kılıç artığı kalıntıyı haydi hep bir araya toplasak şu harap kışla meydanında birkaç saat ayakta durabilecek kaç saf asker dizebiliriz? Ama bir adam var. Bu adam Mustafa Kemal'dir. Asker odur. Onun kafası yenilgiyi kabul etmemektedir. O yeniden bir orduyu yaratabilir. Yaratabileceğine inanır. Hem yaratacaktır da. Bakın daha mütarekenin ilk günü ve ilk saatinde yani daha mütarekeyi ancak telgrafla haber aldığı anda bile onun davranışı nedir? Doğrudan doğruya emrim altında bulunan iki ordunun arzu ettiğim tarzda takviyeli halinde bütün felaketlere rağmen Türk'ün sesini işittirebileceği kanaatindeyim. Bu yolda işe başladım. Evet, İstanbul'da bir padişah var. Taht kaygısındadır. İstanbul'da yeni bir kabine kurulmuştur. Ancak bir aylık ömrü olacaktır. Müttefiklerimiz teslim olmuşlardır. Cepheler çökmüştür. Elde kalınan kıtalara da terhis başlamak, ordular yalnız kadro olarak kalmak üzeredir. Millet ise harpten bıkmıştır. Düşman donanmaları Akdeniz'de Türk sularına doğru yol almaktadırlar. İngiliz gemileri, Fransız gemileri, İtalyan gemileri ve Yunan gemileri, hele şu Çanakkale'de nice parçalarını sulara verip boğaz tabyalar önünde yüz geri eden, aylar ve aylarca Mustafa Kemal'in kumandasındaki Türk siperlerini bir türlü susturamayan filoların artıkları, şimdi bütün hızlarıyla Çanakkale boğazına doğru yol aldılar. Irak ordusunun, Hicaz ordusunun, Asir-Yemen birliklerinin teslimi tamamlanmak üzeredir. Hatta İngiliz ordusu kumandanı Adana'ya bir heyet gönderip Mustafa Kemal'in 7. ordusunun bile teslimini istemektedir. Ama işte o anda, işte bu şartlar içinde bir adam Türk'ün sesini dünyaya duyurmaktan bahsedebilmektedir. İşte o şartlar içinde bir adam artık padişahın kendi tahtının kaygısına düştüğüne derhal karar verip onu yok farz ederek milletin kendi haklarını kendisini savunacağından ve ordunun buna yardımcı olacağından ve kendilerinin vazifelerinin artık bundan ibaret olduğundan bahsedebilmektedir. İşte bu adam şartlara, olaylara boyun eğmeyen, şartları ve olayları yeniden yoğurup yeniden inşa etmeye muktedir olan, hem bu uğurda yalnız kellesini değil asıl zekasını, iradesini ve ihtirasını koyan adamdır. Çünkü kelle en son gidecek şeydir. Çünkü kelle gidince zeka, irade ve ihtiras kalmaz. Büyük meseleler ve büyük felaketler karşısında gösterdiği reaksiyonlar, insanoğlunun hamurunun özel bir vasfıdır. Bu vasıf daha çok belli yaratılıştan gelir. Ama serüvenler, tecrübeler, ihtiraslar ve irade terbiyesiyle onu durmadan bayalayan gene insanın kendisidir. İşte bu gibi hallerdeki reaksiyonları bakımındandır ki insanlar iki gruba ayrılırlar. Bu grupların birinde olayları olduğu gibi kabul edenler ve ona teslim olanlar yer alırlar. Diğer safta mukavemet ve dayatma ruhunu işletebilenler vardır. Tecrübelerine güvenerek, iradesini harekete getirerek, o anın şartlarına yenilmeyip gözünü ilerilere çevirerek ve ileride çıkış noktaları sezerek ve bu noktaların bulunacağına güvenerek direnenler vardır. Özgür şahsiyetli ve özel vasıflı insanlar bunlardır. Bunlar yedilenler değil, yedenlerdir. Önderler, sürükleyiciler, mübeşşirler bunlardan çıkar. Mesela başka bir kumandanımız, gerçi İstiklal Savaşı'nda fakat başkasının emrinde büyük hizmet gören bir asker, yayınladığı hatıralarında mütareke karşısında ilk reaksiyonunun şu olduğunu anlatır. Her şey bitmiştir. Şimdi yapılacak şey bir geçim yolu bulmaktır. Bunun için de ordunun artık lüzumsuz kalan, satışa çıkarılan hayvanlarından bir çift at ve bir at arabası satın alıp bunu terhis edebilecek yerlerden birine çalıştırarak nafakayı çıkarmaktan başka çare yoktur. Bu kumandanı yermeye hakkımız yok. Bu bir reaksiyondur. Herhalde geçicidir. Bu olayı sadece naklediyoruz. Hatta onun bu ruh depresyonunu okuyucularla açığa vurması bile samimi bir davranıştır. Nitekim daha sonra velilerin emrinde o ordusuna ve milletine büyük askerlik başarıları sağlamıştır. Fakat Mustafa Kemal şartları başka türlü değerlendirmeyi bilen ve ileriyi arayan adamdır. Diretendir, yön tayin edebilendir, kısacası liderdir. Hem his değil, heyecan değil, hesap karar, muvazene ve strateji adamıdır. Onun vasfı ve zanaatı budur. Şartlara ve olaylara körü körüne boyun eğmemek, onları yeniden işlemek, işte o bunu yapar. O kendisinin ham maddelerini yoğurur. Kendisinin bu ham maddelerini yoğurarak hem kendini hem kaderini hem başkalarının geleceğini işler. İşte lider budur. İşte tek başına kalsa bile şaşırmayan, içinin güçlerini dışarının imkanlarıyla şekilleştirecek, yani yollar açan, kendini ve başkalarını yeni sonuçlara ulaştıran insan budur. Lider öyle bir tek adamdır ki o bizzat kendini yapmak kudretinin bir ham maddesidir. Tek adam bu ham maddeyi kullanarak kendisini tahakkuk sahasına çıkaran adamdır. Mustafa Kemal işte böyle bir adamdı. Bir tek adamdı ve onun liderlik vasfı, hatta liderliği daha mütarekenin, yani yenilginin ilk günü Adana'da bütün felaketlere rağmen ben Türk'ün sesini işitebileceği kanaatindeyim, bu yolda işe başladım diyebildiği zaman başladı. Evet başladı, fakat onun olayların içinde yoğrulması, şekilleşmesi için daha alınacak çok yollar, yaşanacak çok tereddütler, çekilecek çok çileler vardır. Geldikleri gibi giderler. 13 Ekim 1918 günü Adana'dan treninden inip de Haydarpaşa rıhtımına ayak basınca karşılaştığı manzara şudur. 55 düşman gemisi zafer bayraklarını açarak İstanbul limanına girmektedirler. Bütün karşı sahiller Rumların, Yahudilerin, Levantenlerin, sarhoş çığlıkları ve Palikarya naralarıyla çınar. Ama bu manzara karşısında bu hava içinde kılı bile kıpırdamadan geldikleri gibi giderler diyebilen adam işte bu tek adamdı. Nitekim bir gün geldi, bütün bu gemiler geldikleri gibi gittiler. Hem de onun gönderdiği askerleri selamlayarak. Sarhoş çığlıkları ise ebediyen sustu. 13 Kasım 1918 günü Haydarpaşa'dan köprü yakasına bu gemiler kafilesini dolaşarak onların zafer bayrakları altında güvertelere dizilmiş çeşit çeşit renk renk yabancı bahriyeli saflarını seyrederek kıyıları rıhtımları dolduran sarhoşların haykırışları kiliselerin şenlik çanları arasında geçti. Bunun böyle oluşu, böyle rastlayışı da iyi oldu. Bu kadar büyük bir dünya gücüyle yarın onların yüz geri edecek bir adamın bu kadar yakından ve bu kadar baş döndürücü şartlar içinde karşılaşmasının dünya tarihinde başka bir misal yoktur. Bu misal bize çok değil, ancak 4 yıl sonra tamamen tersine dönecek olan kader çarkının manasını ve azametini anlamak için geniş bir görüş açıklığı verecektir. Haydarpaşa'dan köprü yakasına geçebilen Mustafa Kemal'in arkasında yaver ile sokaklardan yol bulup İstanbul'un bir Müslüman mahallesi olan Beşiktaş'ta akaretlerde annesinin oturduğu eve varabilmesi oldukça zordu. Zaten evinde pek işi yoktur. Kararı evinde dinlenmek değildir. Köprüye çıkınca Beyoğlu'na yönelir. Vera Palace Oteli'ne yerleşir. Annesini ondan sonra ziyaret edecektir. Hain ve kozmopolit beyoğlu bütün kirlerini sokaklara kusmuştu. İş hanlarından, yüksek binalardan ve şüpheli apartmanlardan sarkıtılan yabancı bayraklar, hele Yunan bayrakları yerlere kadar uzanıyordu. Rıhtımlara, yollara daha şimdiden düşman milletlerinin askerleri çıkarılmıştı. Pembe, ablak yüzleri, başlarında yana eğilmiş mavi bereleriyle askerden ziyade başka türlü yaratıkları hatırlatan Bahriyeli Fransız olanları, hem çekingen hem küstah İngilizler buralara neden, nasıl ve niçin geldiklerini bir türlü anlayamamış gibi görünen ürkek İtalyan askerleri, hele Yunanlılar. Onlar sanki İstanbul'u Türklerden fethediyorlardı. Sanki onlar 1453'te Türkler Bizans'a aldığı zaman her nasıl sabırdan ayrılabilen Bizans askerleriydi de şimdi geri geliyorlar gibiydi. Damlardan, balkonlardan sarkıtılan Yunan bayrakları süngülerini okşuyordu. Rum kızları başlarına çiçekler serpiyorlar. Ortodoks papazlara üzerlerine okunmuş sular saçarak bu sarhoş fatihleri takdis ediyorlardı. Türk İstanbul ise sessizdi. Sinmemişti fakat düşünceliydi. Sinmeyen ve düşünen varlıktan ise ancak korkulur. Mustafa Kemal daha ilk bakışta anlar ki İstanbul halkı saray ve padişah demek değildir. Saray taht kaygısında olabilir. Hükümet yılgın ve düşmanın uluvi cenabı ile halisine niyetine güvenebilir. Ama Mustafa Kemal'in daha ilk bakışta güvenebileceği, güvenilmesi lazım geldiğini kestirdiği varlık İstanbul'un padişah ve hükümeti değil halkıdır. O bu görünüşünü daha önceden de açıklamıştır. Düşmanın nispet ve merhametine güvenmenin hiçbir hayır vermeyeceğini söyler. 6 Kasım 1918 tarihiyle Genelkurmay Başkanlığı'na yazdığı telgrafta şu cümle vardır. İngilizlerin aldatıcı muamele, teklif ve hareketlerini İngilizlerden ziyade haklı ve nazik gösterecek ve buna karşılık cemile göstermemizi ifade edecek emirleri uygulamaya yaratılışım elverişli değildir. Kısacası milletin kendi hakkını kendi savunması ve bu yolda ona ordunun ve kendilerinin yardım etmesi lazımdır. Millet ise halk demektir. Ama yol henüz dumanlıdır. İçindeki yoğruluş henüz şekillenmemiştir. Milletin kendi haklarını kendisini savunma, millete yardım etmek, önce olmak milletin kurtuluşu. Fakat nasıl, hangi yoldan? İşte belirsiz olan, dumanlı olan yol budur. Onun bu yolu kesinlikle seçmesi, onun bu yola çıkması için İstanbul'da başını hem de faydasız yere vuracağı nice duvarlar, kapılar ve çekeceği çileler, nice çileler, hatta ruhunda açılacak nice yaralar vardır. Bir gün bütün köprülerin yıkılıp bütün gemilerin yakılması ve bir daha arkaya bakılmadan yola çıkılması için bütün bu kapıların zorlanması lazımdır. Ermişleri erdiren çileler bunlardır. Bu çileler çekilecektir. Umutlar ve inancılar içinde değerli insan için zuhur mukadderse, o davadamın tarihi içinde, halk içinde bir misyonu varsa, o sahip zuhur işte böyle belirecektir. Beklenen insan işte böyle çıkacak ve bu insan kaderinin omuzlarına yüklediği vazifeyi taşıyarak, beklenen işte böyle yapacak ve insanoğullarının tarih denilen sahnesinde o da kendine düşen oyunu oynayacaktır. Siyasetin kapısında. Pera Palas'ta yerleşince ilk aradığı insan sadrazamdır. Sadrazam başkumandanlık genelkurmay başkanı ve harbiye naziri Ahmet İzzet Paşa. Kendisini çağıran odur. Bugünlerde İstanbul'da bulunmanızda fayda görüyorum. Size ihtiyacım var diye yazan odur. Fakat Mustafa Kemal sadrazamın konağına vardığı zaman sadrazam İzzet Paşa artık sadrazam değildir. İstifa etmiştir. Halbuki kabineyi kuruluşu ancak bir ay kadar olmuştu. Mustafa Kemal için ilk hayal kırıklığı, ilk beklemediği olay bu oldu. Halbuki o İstanbul'a varır varmaz sadrazamın kendi üzerinde tuttuğu harbiye nazırlığını kendisine devredeceğini, bu suretle ve çok kötü günlerde de olsa harbiye nazırı olarak kabineye gireceğini ve ordudan elde kalanını kurtarmak, ilerisi için faydalı tedbirler almak, ihtiyatlar yaratmak için bir şeyler yapabileceğini umuyordu. O daha Talat Paşa ve İttihatçılar iktidardayken İzzet Paşa'nın sadrazam ve kendisinin harbiye nazırı olmasını padişah kadar duyurmamış mıydı? İzzet Paşa'nın da daha sadrazam olur olmaz yakında sizinle işbirliği yapmayı Allah'ın lütfundan ümit ediyorum diye yazışı son günlerde de İstanbul'a gel sana ihtiyacım var demesi başka niçin olabilirdi? Sadrazamı konağında ümitsiz buldu. Yanında onun istifa eden kabinesinden Dahiliye Nazırı ve Mustafa Kemal'in eski arkadaşı Fethi Bey vardı. Mustafa Kemal işte o günden oradan başlayarak artık fiilen siyasete atıldı. Oysa ki henüz askerdi. İzzet Paşa'nın istifasını hiç doğru bulmadı. Padişah eski devlet adamı Tevfik Paşa'nın başkanlığında yeni bir kabine kuruyordu. Hatta bu kabinede Mustafa Kemal'in harbiye nazırlığına getirileceği de söyleniyordu. Fakat yeni kabinenin listesi henüz Mebusan Meclisi'ne sunulmamıştı. Mustafa Kemal hemen kararını verdi. İzzet Paşa'yı da Fethi Bey'i de bu kararına sürükledi. Tevfik Paşa kabinesinin ilk iktidara geçmesini Mebusan Meclisi'nde durdurmak ve yeniden İzzet Paşa kabinesini iş başına getirmek lazımdı. Kendisi İzzet Paşa kabinesinde sorumluluk yüklenecekti. Tevfik Paşa kabinesinde yapılabileceği bir şey yoktu. O zaman derhal Mebusan meclisine sokulmak yolunu aradı. Bu olayı Mustafa Kemal şöyle nakledir: Sadaret konağında verilen karardan sonra her birimiz bir türlü çalışmaya başladık. İlk hedef kabineyi düşürmekti. Öteden beri arkadaşım olan mebuslarla konuştum. Beni daha büyük mebus kütleleriyle temasa getirmelerini istedim. Onların delaletiyle ve ilk defa olarak sivil kıyafetle Fındıklı Sarayı'ndaki Mebusan Meclis binasına gittim. Tevfik Paşa kabinesinin güven oyu bahis konusuydu. Ben bu güvenin sağlanmamasını istiyordum. O gün mesele oya konulacaktı. Kanaatimi mümkün olduğu kadar tanıdıklarıma ve bana tanıtılanlara anlatmaya çalıştım. Onlar güven oyu vermezlerse meclisin dağılacağı kanısındaydılar. Ben ise meclisin zaten ve behemal dağılacağını, yeni bir İzzet Paşa kabinesiyle vakit kazanılmasını savundum. Ani reaksiyonlarla yapılan bu görüşmeler şöyle netice verdi. Mühim bir kısım mebuslar salonlardan birine toplandılar ve beni doğruya davet ederek heyet-i umumiyeye izahat vermemi teklif ettiler. Vaziyeti içinde bulundukları şartları, yapılması gereken hareketleri gücüm yettiği kadar izah ettim. Kabineye behemel güvensizlik oyu vermelerini tavsiye ettim. Teklifim oradan hazır bulunanlarca kabul olundu ve kati olarak muvaffak olacaklarını söyleyerek meclis reisinin toplantı işaretini uyarak toplantı salonuna girdiler. Ondan sonra Mustafa Kemal bir odada toplantı neticesini bekler. İlk defa biraz heyecanlıdır. İlk siyasi teşebbüsünü yapmıştır. Hem de çatısı altına serbest çekilmeye bile hakkı olmayan bir parlamento binasında. Yeni kurulacak bir kabineye engel olmak ve başka bir kabine kurdurmak çabasındadır. Parlamentonun mühim bir kısım mebuslarını bir araya toplayarak onlara kabineye güven oyu vermemelerini söylemiş, adeta kürsü nutuklar vermiş ve fikirlerini kabul ettirmiştir. İşte şimdi parlamento önünde ve toplantı halindedir. İsimler okunur, oylar sorulur, oylar sayılır. Netice umumi heyete açıklanır. Tevfik Paşa kabinesi büyük çoğunlukla güven oyu almıştır. Mustafa Kemal bu olayı anlatırken şunları ekler: Ne yalan söyleyeyim, şaştım. Benim teklifimi kabul ettiklerini söyleyen mebus sayısı küçümsenecek gibi değildi. Hem bunlar arasında sözlerinin ve mevkilerinin çok nafiz olduğu sanısını verenler vardır. Fakat ne var ki meclis duygularının bir an içinde bin renk alabileceğinden habersiz ve uzak kalan benim gibi bir askerin o andaki şaşkınlığını da tahakkuk edilemez. Mustafa Kemal şöyle devam eder: Bu acayip fikirler ve duygular toplumundan çıkmak için çok beklemedim. Osmanlı Meclisi Mebusan Sarayı'nı derhal terk ettim. Garip düşünceler içinde acele oteline döner. Mebusan Sarayı'nda konuştuğu, karşılaştığı, güya inandırdığı ve ona da kendisinin görüşlerini kabul ettiklerine, dediklerine, yapacaklarına söz veren fakat yapmayan tanıdık ve tanımadıkları için yolda herhalde hoş bir Rumeli şivesiyle mırıldandığı sözler onlara yakıştırılmış bir takım sıfatlar olsa gerektir. Tamam. Devamı 7. banttadır.